SBS Türkçe ilesiniz. Benzer haber ve bölümler için sbs.com.au/turkish'i ziyaret edin.
Levent Bey, programımıza hoş geldiniz.
Merhabalar, iyi yayınlar.
İki gündür Avustralya yerlileriyle ilgili haberler gündemde. Önce bugün açıklanan Close Gap raporuna bakmak istiyorum. 10 yıldır devam eden bir program ve pek başarılı görünmüyor. Başbakan Scott Morrison yerlilerin durumunun daha iyi olduğunu ama beklenen ilerlemeyi kaydedemediklerini söyledi. Programın 7 hedefinden sadece ikisi tutturulacak gibi görünüyor. 12. sınıfa kaydolma ve okul öncesi eğitim. Ancak işsizlik, çocuk ölüm oranı ve beklenen yaşam süresinde hedefler tutturulamayacak. Avustralya yerlileri 1. dünya ülkesinde 3. dünya ülkesi standartlarında yaşıyor gibi görünüyor. Veriler en azından bu Avustralya gibi zengin bir ülke için utanç verici. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz Levent Bey?
Evet, bugün Scott Morrison hiç olmazsa dürüst davrandı. Bu ara ara hükümetlerin gündeme getirmesi gereken bir araştırma sonucu bu. Bunu yapmaları gerekiyordu. Bir yasak salma şeklinde devamlı işte şurada azalma, şurada arttı, şunu yaptık, bunu yaptık diye hemen sümen altına savuşturulan bir konu bu. Dediğim gibi ya, bu ülkenin konumuna, dünyadaki imajına, hiçbir şeyine, zenginliğine, demokrasisine uymayan bir durumda yerli halklar. Bu tabii bu istatistiklerin giderek iyileşmesi çok önemli bir şey ama en azından kamu nezdinde, kamu vicdanında bu konunun daha çok fazla emek sarf etmek gerektiği ortada gerçekten. Ama yüksek mahkemenin kararı hiç olmazsa ciddi bir emsal olacak. Yani bu yerel halktan insanların en azından yabancı sayılamayacağı, başka bir ülke de doğmuş olsa bile Avustralya'nın zaten yerel halkı olduğu, onların Avustralyalı olmayacağı argümanının geçersiz olduğunu öne sürerek hükümetin de biraz da istemediği bir sonuçtu bu. Ama ileride emsal olacak çok önemli bir karar verdi. Bu tabii nasıl etkisi olacak, sağlık ve istihdam konularında yerli halklar, aborjiler çok çok gerideler. Ortalama ömür 7-8 yıl daha kısa yerli halktan olmayanları oranla. Çocuk ölümleri 2 katı fazla, işsizlik neredeyse %50. Sadece işte ilk orta öğretimde bir takım iyileştirmelerle belirli hedeflere ulaşılmış ama daha yapacak çok şey var.
Hükümet bugün Scott Morrison dediğiniz gibi açıkça söyledi sıkıntıları. Ama bir yandan da ya aslında sorun raporlamada, yapmamız gereken bu işbirliğini ve yani en azından hükümetle yerli gruplar arasında işbirliğinin arttığını ve bu şekilde durumun daha da iyi olacağını falan söyledi. Bu inandırıcı geliyor mu sizce?
Biz onlara ne yapmaları gerektiğini söylememeliyiz gibi bir ifade kullandı Morrison bugün ama yani kendisi ve kendisinden önceki koalisyon hükümetleri devamlı aborjinlerin bizi dinleyin, biz sorunlarımızı size aksettirelim dedikleri zaman üçüncü bir parlamentoya ihtiyacımız yok diye her zaman kapıyı suratlarına kapadılar. Yani burada ciddi bir tutarsızlık var. Yerli halklar kendi sıkıntılarını sadece medya aracılığıyla iletebiliyorlar ve hükümete iletebilme yolları kapalı. Önce oralardan başlamak lazım. Polisin, yerel yetkililerin, bütün resmi yetkililerin yerli halkların yaşadığı yerlerde onlara uygulanan ayrımcılığa son vermesi lazım. Yani bir ülkede yerli halklar cezaevlerinin tıka basa dolduruyorsa burada bir sıkıntı var demektir. Pek çok birinci dünya ülkesinde böyle. Yerli halklar gerçekten çok ciddi sorunlarla boğuşuyor ve hükümetler onlara sadece polisiye ve adli önlemlerle onların üstüne gidiyor. Bu tabii sorunların daha da derinleşmesine ve uzamasına yol açan bir süreç.
Levent Bey, Yüksek Mahkeme'nin dün aldığı karardan bahsettiniz. Yani bu Avustralya yerlisi olanlar ülkeden sınır dışı edilemeyecek. Yüksek Mahkeme, Avustralya yerlilerinin vatandaşlık ötesi bu topraklara kültürel ve duygusal bağları olduğunu kabul etti ve buradan koparılamayacaklarını kabul etti. Ancak anayasal tanıma için referandum teklifi hükümeti bölüyor. halkın çoğu referandumu savunuyor gibi görünüyor ama dünkü karar sonrası artık referandumun zamanı geldi mi sizce?
Bu o yönde atılmış adımlardan biri oldu bu gerçekten. Bu kamuoyunun böyle şeyleri kabul etmesi bir çok ciddi ve uzun sürecek bir süreç. Bu da o yolda bir olumlu adım diyelim. Gerçekten onların kabul edilmesi, sıkıntılarının gündeme getirilmesi için daha yapacak çok şey var.
Bir iki tane dinleyicimizden size soru var. Onları size sormak istiyorum. Bir Can Bey oldukça spesifik bir soru sormuş size. Çin ekonomisi neredeyse durmuş durumda. Şangay'da bile bugün sarı kart dağıtılmış ve her evden sadece bir kişi dışarı çıkabilir durumda. Yurt dışı finansal ev yatırımcısının neredeyse %40'ı Çin kökenli olduğunu varsayarsak ev fiyatları koronavirüsü sonrası nasıl şekillenir? Buna bağlı olarak Avustralya ekonomisini nasıl etkiler diye sormuş Can Bey.
Evet, domino taşları gibi bir etki bütün dünya için bekleniyor ama Avustralya'nın da haliyle ihraç listesinde Çin ne kadar önde geliyor onu biliyoruz. Avustralya'nın özellikle doğal kaynaklarının ihracı konusunda Çin'e son derece bağımlı durumda. Onun için geriye doğru domino taşları şeklinde Çin'deki durgunluk ya da ekonomideki belirsizlik bizleri de etkileyecek. Sizin programda belirttiğiniz gibi turizm sektörü gibi sektörler hemen etkilendi ama öteki sektörlerde de dediğiniz gibi ev fiyatlarına kadar tek tek sırayla herkesi etkileyecek. Umarız çok büyük felakete yol açmaz ve en önemlisi bir an önce bu soruna bir çare bulunmasının ucunda bir ışık görünmeye başlar.
Bir de Yenişehirli Rumuzlu dinleyicimiz var. Ondan bir soru gelmiş. Onu Avustralya yerliler için referandum yapılacağına inanıyor mu Levent Bey diye sormuş.
Buna henüz yeterli toplumsal konsensüs olduğuna ben inanmıyorum. Çünkü parlamentoya da yansımıyor zaten. Parlamentoda şu an böyle bir referandumun yapılması yönünde bir çoğunluk inancı tercihi yok. Bu da haliyle hem zamana hem de kamuoyundaki uğraşlara bağlı bir şey. Şu an için gerçekten onun önü tıkalı. Şu anki hükümet ve onun önceki versiyonları da zaten bu işi hemen kesip atıyor. Yani işte Kevin Rudd'ın bu göreve gelir gelmez dilediği özürden bu yana olumlu bir adım maalesef atılamadı. Umarız önümüzdeki dönemlerde bu yönde gelişmeler olur.
Levent Bey, New South Wales'daki yağmurlarla beraber artık yangınlar sönmüş durumda. En azından şimdilik rahat bir nefes alıyoruz. Bu tür dönemlerde aslında bir sonraki yangına karşı neler yapabileceğimizi konuşmak gerekiyor. Sizce neleri değiştirmek gerekiyor?
O kadar çok şey değiştirmesi gerekiyor ki kimsenin göze alamadığı çok fazla kalem var bu işin içinde. Hatırlardadır yangınlar ilk başlayıp işte insanlar evleri yandı, birkaç kişi vefat etti. O zaman New South Wales Başbakanı ve Scott Morrison'a sorulan sorularda şimdi onu tartışmanın zamanı değil, iklim değişikliğini konuşmanın zamanı değil demişti. O zamandan bu yana ne kadar dönem geçti, ne zaman konuşacağız? Avustralya işinin tabii iklim değişikliğiyle ilgili yanı bir yana. Onu bir türlü konuşmaya, masaya yaymaya fırsat olmuyor ama onun dışında da Avustralya'nın çıkaracağı çok fazla ders var. Çünkü bırakın insanların evinin yanması, hayvanların telef olması, işte doğal kaynakların ormanların yanması, onun dışında da çok ciddi felaketlerin eşiğinden döndü Avustralya. Bunlarda özellikle telefon, işte elektrik, internet, benzin ikmali, ATM'lerin ekspozit etmelerin çalışmaması gibi pek çok konuda birden bunların çöktüğünü gördük. Yani yerleşim yerleri bunlar hazır değil. İrili ufaklı yerleşim yerleri bu tür sıkıntılar hazır olmadığı birden ortaya çıktı. Malakuta örneğinde bilindiği gibi. Bu konuda daha önceden hükümetlerin 10 yıllar önce düşündüğü işte bazı şeyleri stoklasak mı, benzini, petrolü, işte gıdayı stoklasak mı gibi yöntemler zaten düşünceler rafa kaldırılmış durumda. Her şey anında ikmale dayalı ama Avustralya'nın bu tür konularda en çok karşılaştığı bu yangın konusundaki yaşadığı sıkıntıdan çok ciddi ders çıkarması lazım. İşin bir yanında petrol tabii. Bilindiği gibi Avustralya'nın petrolünün %90'ı ithal. Üstelik bu petrol Hürmüz Boğazı ve Endonezya takım adalarının arasından geçerek geliyor. Son derece politik olarak hassas bölgelerden geliyor. Buralardaki bir takım çalkantılar, karışıklıklar ve petroldeki dünya çapındaki herhangi bir kriz Avustralya'yı çok ciddi etkileyecek. Bir de Uluslararası Enerji Ajansı'nın işte her ülkenin en az 90 günlük rezerv bulundurması diye bir tavsiyesi var. Geçen yıl bu işte yılın sonlarındaki orman yangınları başladıktan sonra bazı yerlerde bir ara 20 güne kadar inmiş petrol rezervi. Yani kabul edilebilecek bir şey değil, inanılacak gibi değil. Avustralya böyle ipin ucunda yaşıyormuş meğer. Umarız bunlardan ders çıkarıp yavaş yavaş geleceğe yönelik kararlar alınacak ama işte 3 yılda bir seçilmekten başka bir şeyi kısa vadeli hiçbir alışkanlığı, düşünce alışkanlığı olmayan hükümetlerimizin hangisi böyle uzun vadeli bir şey düşünmeyecek? O da tabii ihtimal veremiyorum. Çok zor bir durum.
Küresel ısınma da hükümeti bölüyor zaten. Yani küresel ısınma en azından yangınların baş sorumlusu olarak öngörülüyor. Küresel ısınma. O konuda da hükümet bölünmüş durumda. Pek bir şey yapacak gibi görünmüyor. Yangınlar sırasında bayağı bir konuşuldu bu konu. Morrison sanki biraz adım atacak gibi görünüyordu ama şimdi öyle bir şey söz konusu değil gibi görünüyor.
Yangınlardan dolayı tepkisini yumuşatmak için Morrison bir şeyler yapabiliriz gibi bir takım ifadelerde bulundu. Hemen karşı taraftan sopalar çekilince yavaş yavaş söylemini yumuşatmaya başladı. Ki peşinden Ulusal Parti'deki bir darbe girişimi olduğunu gördük. Özellikle madencilik sektörünün desteğindeki muhafazakar politikacıların Barnaby Jones önderliğindeki bir darbe girişimi Ulusal Parti'de son anda hüsranla sonuçlandı ve liderlik değişmedi. Ama oradaki onun peşinden gelen kabine değişikliğinde Scott Morrison yine muhafazakarları yumuşatmak için Doğal Kaynaklar Bakanlığı'na, ki Matt Canavan boşaltmıştı o makamı, daha fazla kömür, gaz ve uranyum ihraç edelim diyen Keith Pitt isimli bir milletvekiline atıldı. Yani kriz yatıştırma yöntemi hep böyle mavi boncuklar dağıtılarak yapılıyor. Ve onun hemen peşinden küresel ısınmaya karşı böyle duyarsız davranıldığı zaman kendi sandalyesini kaybetme tehlikesi yaşayan kişiler kazan kaldırmaya başladı Liberal Parti içinde. Öncülüğünü Zali Stegall seçiyor. Sonradan bağımsız olan Zali Stegall ve kendisi gibi Sydney'de, Melbourne'da işte şehir içi ve şehir etrafındaki beyaz yakalı seçmenin daha çok ağırlıkta olduğu daha liberal sandalyelerdeki milletvekilleri şu an kazan kaldırdı ve bir vicdan oylaması istiyorlar. Vicdan oylaması, yani parti şeklinde topyekun oylar vermeyelim. Herkes küresel ısınma ve işte iklim değişikliği konusunda vicdanına sesini bize aksettirsin. Böyle bir oylama yapalım diye bir isyana kalkışmış durumdalar. Tabii bu arada bütün bunlar olurken İşçi Partisi hiç sesini çıkarmadan kendi köşesinde uyuyor. Onun bu hiç böyle bir topa girmeye hevesi yok. Ama önümüzdeki günlerde Liberal Parti içinde böyle bir hesaplaşma gerçekten işleri kızıştıracak.
Levent Bey, değerlendirmeleriniz için çok teşekkürler. Haftaya tekrar görüşmek üzere.
Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
Beğen, paylaş, yorumla. Facebook'ta SBS Türkçe'yi takip edin.